Ayrım 9.
Sayfa 74. Hüma parka bakan çalışma masasının ardından gözünde yaşlarla dışarıya baktı. 5. caddenin 62. sokakla kesiştiği köşedeki apartmanın dairelerinden birinde, bundan tam 76 yıl önce yaşamıştı bu trajediyi babaannesi ve şimdi bunca sene sonra o, Nesim'in hiçbir zaman dönemediği o eve komşu bir otel odasında her şeyi yeniden yaşıyordu. Öğle yemeği için odaya ısmarladığı Sezar salatasını soğuk beyaz şarap eşliğinde atıştırdı. Bunu acıktığından ziyade zaman geçirmek için yapmıştı. Bankaya gitmek üzere taksiye bindiğinde saat henüz 1:15 geçiyordu. Ama aynen İstanbul'daki gibi New York trafiğinde de işi şansa bırakmayı sevmezdi. 2 adımlık yerin bloklar arasındaki trafikte ne uzun bir yolculuğa dönüştüğünü iyi bilirdi. Nitekim 399 Park Avenue'da Citibank'ın önünde indiğinde bu kararının ne kadar isabetli olduğunu gördü. Hüma kapıdan girerken çantasındaki minik anahtarın yuvasına kavuşmak için neredeyse kıpırdandığını hisseder gibi oldu. Kendi kendine hayal gücüne gülümseyerek danışma bankosuna doğru ilerledi. Odasına giren Hüma'yı ayağa kalkarak karşılayan müdürün yüzündeki ifade görülmeye değerdi. Özür dilerim ama bir yanlışlık olmalı. Hüma'ya oturması için yer gösterirken kendisi masasına geçti ve elinin altındaki dosyaya tekrar baktı. Bu dosyaya göre Mrs. Hüma German bankamızın çok eski bir müşterisi. Daha ismimiz National City iken ama siz... Hüma gülmeden edemedi. Oturduğu yerde bacak bacak üstüne atarken konuştu. O dosya büyük annem Hüma German'e ait. Ben torunu oluyorum. George Parker'ın bankacı yüzü birden genç yaşını sıcakkanlı kişiliğini gösteren bir gülüşle aydınlandı. Kusura bakmayın, bu dosyalara bakınca insan nasıl biriyle karşılaşacağına kendini hazırlıyor. Ama sizi şaşırttıysam kusura bakmayın ama bütün bu detayları telefonda sekreterinize anlatmak gereksiz geldi. Hüma kısaca orada bulunuş sebebini anlattı. Kaybınız için çok üzüldüm dedi genç müdür. Ben kendisini hiç tanımadım maalesef. Henüz birkaç aydır bu görevdeyim. Ama sizin için elimden geleni yapacağım. Evraklarınızı rica edebilir miyim? Hüma onun kağıtları ve elindeki dosyayı okuyup karşılaştırmasını sabırla izledi. Miss German, kasayı açmanızda hiçbir problem görünmüyor. Büyük anneniz seneler evvel sizin isminizi bu kasanın mirasçısı olarak belirlediğine dair belge bırakmış. Tek yapmamız gereken sizin aynı Hüma German olduğunuzu ispat etmek. İşte karşınızdayım dedi Hüma gülümseyerek. Nasıl bir ispat istiyorsunuz? Kusura bakmayın yanlış anlamanızı istemem. Getirdiğiniz evraklar tamam. Özellikle bizdeki dosyada isminizin olması işi çok daha kolaylaştırıyor ama formalite gereği 1-2 gün izin vermenizi rica edeceğiz. Hüma, Robert ve Brian'ın defalarca teklif ettikleri yardımı hatırladı. Şayet işlemi hızlandırmakta bir yardımı olacaksa New York'ta mühim birkaç aile dostumuzun isimlerini verebilirim size. Ancak yardımı olur Miss German. Hüma artık Miss değil de Mrs. olduğunu izah etmek için uğraşma gereği dahi duymuyordu. Bankacıya neydi ki onun evli, bekar veya dul olması? Babaannesinden miras kalan ahbap isimlerini saymaya başladı. Burnham ailesi, avukat Robert ve Brian Burnham. George Parker duyduğu isimlerden ne kadar etkilendiğini belli eden bir tavırla cevaplamak üzereydi ki Hüma devam etti. Stein & Stein'den Rubinstein. Miss German, gerek yok, teşekkür ederim. Gerçi henüz Rubinstein'la görüşmedim ama hafta sonunu Burnham'larla geçirdim. Size onların telefon numaralarını verebilirim. Teşekkür ederim, bizim kayıtlarımızda vardır. Kendileri hem müşterimiz hem de iş hukuku alanında çok iyi bilinen saygın isimlerdir. Sizi sanırım 24 saat olmadan arayacağım. Müdür ayağa kalktı. Bugünlük görüşmenin bittiğini kibarca belli ediyordu. Hüma adamın nezaketinin üzerine daha fazla üstelemek istemedi. Ne de olsa en büyük kozu olan isimleri vermişti kendisine. George Parker, Yine de New York'un en meşhur avukatlarından olan isimlere rağmen, müşterisine hemen kasayı açtıramadığından biraz utanmış gibiydi. "Kusura bakmayın lütfen. Her şey tamam olsa da prosedürü tam işletmemiz gerekiyor. Ama inanın gereğinden bir dakika daha fazla sürmeyecek işlemleri tamamlamamız. Sizi şahsen arayacağım. Bıraktığınız telefondan ulaşabiliriz değil mi?" Huma bir de cep telefonunu bırakıp teşekkür ederek ayrıldı. Bankadan çıktığında ödevini eksik yapmış ya da girdiği imtihanda başarısız olmuş gibi garip bir hisle sarılmıştı. Kısacası hayal kırıklığı yaşıyordu. Şu an çantasında babaannesinin defteri ve Aurora'nın incileriyle plazadaki odasına dönüyor olacağını tahmin etmişti. Şimdi ise hiç mi hiç otele gitmek istemiyordu. İşin garibi, Brian'ı arayıp olanları ona anlatma ihtiyacı duyuyordu. Park'tan Madison'a ve oradan 5. caddeye doğru yürüdü. Bir başka zaman keyifle bakacağı vitrinler, gireceği galeriler şu anda onu hiç ilgilendirmiyordu. Az sonra Rockefeller Center'ın önündeydi. Ekim'den Nisan'a kadar New Yorklulara kış rüyası yaşatan meşhur buz pistini, yaz ayları için dışarıya uzayan dekoruyla Ring Bar sahiplenir ve şehrin sıcağına ve yorgun günün telaşına serinlik verirdi. Huma talebelik yıllarından kalan bir keyfi anımsayarak doğru aşağıya indi. Meşhur altın kaplamalı Prometheus heykelinin karşısında tenteyle gölgelendirilmiş masalardan birinde yer buldu. Prometheus'un ardında gökyüzüne yükselen Art Deco gökdelenler ve kulakları okşayan sesiyle çeşme, çağların birleştiği, karıştığı bir manzara yaratıyordu. Sanki geçmişten kalan pahalı ama ölçülü bir zevkin, geleceğin işlevsel ama şımarık, göğe uzanmaya arsız iştahıyla harmanladığı yepyeni bir desen oluşturuyordu. Öğle yemeği saati aslında geçmiş olmasına rağmen New York 24 saat yaşayan ve zaman cetveli kendi dinamiğine göre işleyen bir şehir olduğundan ancak şimdi yemek molasına gelebilenler ve tabii ki 5. caddenin mağazalarında alışverişten yorulanlar masaları doldurmuştu. Huma bu kaotik şehrin en fazla zaman tanımayan solumasını seviyordu. Ne iş biterdi bu şehirde, ne eğlence, ne yemek, içki, ne de müzik. Bazı köşelerinde sefaletin, mutsuzluğun ve umutsuzluğun aralıksız devam ettiği gibi. Huma duble espresso siparişini verdikten sonra bankadaki gelişmeyle ilgili Brian'ı arayıp aramama konusunda tereddüt etti. İşlemlerin süratlenmesi için onun ismini verdiğinden, gelişmelerden de haberdar olması gerektiği gibi kendine bir özür bulmakta gecikmedi ve cep telefonunu açtı. Brian telefon görüşmesini fazla uzatmadı. 10 dakika içinde Madison'daki bürosundan çıkmış ve Huma'nın yanına gelmişti. Onu öperek karşısına oturdu. "Beni aradığına çok sevindim Huma. Bunu kendime bir iltifat olarak kabul ediyorum." Sesi ve yüz ifadesi çok keyifliydi. Belli ki genç kadından beklemediği bir anda gelen telefon ona güzel bir sürpriz olmuştu. "Yarın sabah 9'da büyükannenin kasasını açabilirsin." Huma kahvesini yudumlarken soru dolu bakışla durdu. "Senin telefonundan sonra George Parker'ı şahsen aradım." "Teşekkür ederim Brian." "Bana teşekkür etme. Zaten kanuni hakkın olan bir şey için. Ama arzu edersen yarın sabah seninle gelebilirim." Huma onun bu kadar yardımcı yaklaşımına negatif bir cevap vermek istemiyordu. Ama bankada yaşayacağı o anların çok kendisine ait ve özel olması gerektiğini düşündüğü için tereddüt etti. Brian onun aklından geçenleri anlamış gibiydi. "Seninle kasa dairesine girecek değilim. Ben sadece herhangi bir durumda ihtiyaç olması ihtimaline karşı orada, bankada bulunmayı teklif ediyorum sadece." Sonra dudaklarına muzip bir ifade verip devam etti. "Avukatın olarak." "Avukatım mı?" "Evet." Siparişini almak üzere gelen garsona kafe latte söyledikten sonra gülerek devam etti. "Sevgili Huma, Amerika'da, Amerikan sisteminin içinde bir işin varsa, er veya geç bir avukata ihtiyacın olur. Tek farkı, baştan avukatın olursa daha ucuz, iş bittikten sonra daha pahalıya mal olmasıdır." O zaman sana borçlanıyorum. Hayır, tam aksine ben sana, bana verdiğin mutluluğun karşılığını ödemeye çalışıyorum. Uzanıp parmak uçlarıyla genç kadının yanağından çenesine doğru tüy gibi bir okşayış bıraktı. Hüma bu son cümlenin ve davranışın ardında yatan duygusal yakınlığı ve bağlantıyı farkına varmamış gibi davranmayı tercih etti. George Parker'a başka hangi avukat bu kadar tesir edebilirdi bilmiyorum dedi, konuyu iş bağlantısına çekerek. Robert Burnham diye cevaplarken güldü Brian. Kahvelerini bitirdikten sonra akşam 7'de plazada Oyster Bar'da buluşmak üzere ayrıldılar. Hüma 5. caddeden yürüyerek otele döndü. Odasına çıktığında İstanbul'da sabah 9 olmuştu. Söz verdiği gibi hemen kocasını aradı. Onunla konuşmak ihtiyacının gerçekten bir şeyleri paylaşmak olmadığını, sadece 7'den itibaren Brian'la olacağı saatler içinde bağımsız kalmak istediğini, bu durumun bilinçaltında yattığı keyifli tezahürden hoşlanmayarak fark etti. Kocasıyla karşılıklı hatır sormalardan sonra günü nasıl geçirdiğinin özetini verirken, gözü sesini kıstığı televizyondaydı. Rus Federasyonu'nun seçimle ilk gelen başkanı Boris Yeltsin'in göreve resmen başladığı, 12 Nisan'daki ateşkesten bu yana Körfez Savaşı'nın bıraktığı izler, dönen askerlerin yaşadığı sağlık problemleri üzerine bilanço veren haberler sıralanıyordu. İçten içe sebebini bildiği bir tavırla, Brian'ın adını bile ağzına almadı kocasıyla konuşurken. Onu İstanbul'daki hayatından, geçmişinden bir şekilde tamamen ayrı tutmak, aralarında bağlantı yaratmak istemiyordu. Saat 6'yı çeyrek geçe hazırlanmak için dolabını açtığında, kıyafet seçiminde bunca yıldır ilk defa bu kadar zorlandığını fark etti. Olağan dışı bir durum vardı, bunu kabul etmesi gerekti. Olağan dışıydı, zira buluşacağı erkekle aralarındaki ilişkiyi bir aile dostluğu, arkadaşlık olarak adlandırmalarına rağmen, aslında karşılaştıkları an onun hayranlığını uyandırmak, beğenisini körüklemek arzusunda olduğunu kendisine itiraf etmese de biliyordu. Diğer taraftan da kafasından bu geçenleri Brian'ın farkına varmasını istemiyordu. Yani sanki ona ve gecenin özel olabileceğine aldırmaz görünmek, aynı zamanda olabildiğince mühimsenmek istiyordu. Bu çelişki kıyafetinin seçimi konusunda onu çıkmaza sokuyordu. Ne çok resmi ne de davetkar olmak istiyordu. Sonunda diz üstünde son derece sade, bedenine oturan siyah ham ipek elbisesini giymeye karar verdi. Kolsuz elbisenin ince askıları omuz başlarından inerek göğüs üzerindeki kare, küçük dekolte ile birleşiyor, aynı açıklık sırtta tekrarlanıyordu. Kıyafetinin bütün gösterişi bundan ibaretti. Mikimoto küpelerini ve babaannesinin hediyesi South Sea inci kolyesini taktı. Pazar günü tekne gezisinde teninin aldığı renk, gözlerine yaptığı hafif makyajı daha da belirginleştirdi. Saçlarını parmak uçlarıyla marifetli bir çevirişle başının üzerinde sade bir topuza dönüştürdü. Arkası açık, bilekten bantlı, yüksek topuklu siyah ayakkabılarını giyip aynaya baktığı zaman bu gece için tas tamam bir kıyafet giydiğinden emindi. Aynadaki aksine gülümseyerek dudağına renksiz bir parlatıcı sürdü. Chloe şişesinden parmağına aldığı minik damlaları boynuna, omuz başlarına ve bileklerine sürdü. Saatine baktı. 7'ye 3-4 dakika vardı. Hiçbir randevusunda bekletilmekten haz etmediği gibi bekletmeyi de sevmezdi. Şimdi bu kuralı değiştirecek değildi. Aşağıya inme zamanıydı. Portföyüyle ipek şifon şalını aldı ve kapıdan çıktı. Brian 15 dakikadır Oyster Bar'ın masalarından birinde oturmuş bekliyordu. Buzlu şivasını yudumlarken Hüma'ya o gece nasıl yaklaşması gerektiğini kendi kendine sorup duruyordu. Bu olağan bir durum değildi. Onu hem yakınında tutmak, dostluğu aşacak bir ilişkiye yön vermek istiyordu. Ama diğer taraftan genç kadının kırılgan, değişken ruh halini fark etmişti. Kocasını dahi büyük annesinin hatıralarını kovalamak için bırakıp gelen ve onun adından dahi söz etmeyen tavrını düşününce, Kendisinin onun hayatında nasıl önem kazanabileceğini kestiremiyordu. Üstelik onun tüm sakin, ölçülü kişiliğinin ardında maceraperest, kibar ve alçak gönüllülüğünün ardında ise kendinden müthiş memnuniyeti de sezmişti. Yaşı çok küçük olmasına rağmen hayatına girilmesi ve sahiplenilmesi çok zor bir kadın olduğu çok belliydi. Brian bir an için Huma'nın İstanbul'da arkasında bıraktığı kocasına mı, yoksa daha onu tanımadan ve hiçbir söz almış değilken hayallerini ona bağlayan kendisine mi acısın bilemedi. Düşündüklerinin anlamsızlığına yine kendi gülümsedi ve kadehinden bir yudum almak üzereydi ki barın kapısından Huma girdi. Genç kadın ince vücudunu büyük bir özgüvenle, dimdik ve zarif bir tebessüm eşliğinde taşıyarak ona doğru yürürken, Brian ona hayranlıkla bakanın sadece kendisi olmadığının farkındaydı. Huma'nın hem giyimi hem tavrı, tüm zenginliklerle alay eden iddialı bir sadelik sergiliyordu. Yanına ne konulsa gölgesinde bırakacak kadar. Brian ayağa kalkıp onu karşılamak üzere yürüdü. Huma onda yarattığı tesirin farkında ve bundan memnun ama olağan bir beğeniyi yaşıyor rahatlığıyla bir kuğu zarafeti içinde elini uzattı. Merhaba Brian. Brian'ın bununla yetinmesi mümkün değildi. Onun elini avuçlayıp dudağının kenarına çabuk ama hep orada kalmak ister gibi bir öpücük kondurdu. Merhaba güzellik dedi. Huma istediği efekti yarattığını görebiliyordu. İçten içe duyduğu memnuniyet, kalp atışlarıyla sanki rekabete girmişti. Babaannesinin 1914 yılının 7 Mayıs'ında aynı mekanda Nesim'in hazırladığı sürpriz yaş gününe geldiği geceyi düşündü. Mutlu yıllar şarkısıyla yavaş yavaş ortalık aydınlanırken, barı dolduran kalabalığa inanamayarak bakıyordum. En yakınlarımdan başlayarak Celeste, Ezra, anne ve babası, onun evinde tanışıp dost olduğumuz New Yorklular, benim üniversitedeki en iyi arkadaşım Shana Ross ve sevgilisi Bill Burnham. Böyle anlatmaya devam etmişti hatıratında babaannesi. Bunları düşünürken bir anda tebessümü donmuş ve geçmişe ışınlanmıştı sanki. Oyster Bar, müşterileri ve müziğiyle adeta 1914'e dönmüştü. Brian onunla masaya doğru yürürken sordu. İyi misin tatlım? Evet, evet iyiyim. Sadece bu mekanın hatırlattıkları. Gerçek gibi gözümün önüne geldi. Yani büyük annemin anlattıkları.